Ayrım 2. Rüzgar Kan ve Kelebek. Ayşe Akdeniz. Sayfa 19. Olayın şoku salondakileri iyice etkisi altına almıştı. Duvar dibinden ilerleyip arkadaşım Tilbe'yi buldum. Yüzünde hiç alışkın olmadığım bir ifadeyle olduğu yere mıhlanıp kalmıştı. Korku dolu gözlerini karşı taraf ile soğuk zemin arasında bir çift cam bilye gibi gezdiriyordu. Etrafındakilerin bakışları da yerdeki cansız bedenin şeklini alan yer yer kanlanmış masa örtüsüne sabitlenmişti. Gözlerim şüpheyle etrafı taradı. Katilin buradakilerden biri olması ihtimali beynimin ortasına yılan gibi çörekleniyor, kafamdaki tilkiler birbirini kovalıyordu. En iyisi Tilbe'yle buradan kaçıp gitmekti. Daha önce hiç tanımadığım bir duygunun ruhumda estirdiği fırtınayla bütün bedenim tir tir titrerken bir yandan da soğuk terler döküyordum. Göğüslerimin arasından süzülen ter göbek çukuruma inmişti. Soğuk, çok soğuktu. Arkamızdaki masadan cinayet sözcükleri geliyordu kulağıma. ''Aşk cinayeti kokuyor abi bu'' dedi adamın biri. Lafı ağzında yuvarladı. Yanındaki başka fikirdeydi. ''Yok yok kesin sapığın biri. Allah bilir kadın herife yüz vermedi, adam da yediremedi. Çekti bıçağı, soktu kalbine.'' Bir süre ikisi de sustu. Sonra diğeri ''Hayır hançerdi galiba ya da kama'' dedi. ''Ee?'' dedi bir başkası. ''Yani bildiğimiz sustalı falan değil. Bence aşk cinayeti. Doğrusu çok güzeldi, gördün mü?'' Konuşmaya dayanamayan bir kadın lafa girdi. ''Üf, susar mısınız ya, ne fark eder ki beyler? Ha ekmek bıçağı, ha kılıç, güzel çirkin, aşk meşk ne fark eder sanki, giden gitti, zavallı kadın. Kimi kimsesi, çoluğu çocuğu var mıydı acaba?'' İkinci bir kadın başını uzatarak lafa karıştı. ''Genç görünüyordu, oradaki kadına nasıl da asıldı canavliyle, vah vah.'' ''O asıldığı kadın karşı masada, acaba tanıyor muydu onu? Bak galiba kolonya veriyorlar. Anlaşılan kadın hala kriz geçiriyor.'' Üçüncü kadın asabi ve eleştirel bir tonla ''Aman kriz kriz, o da salak mıdır ne? Ölen kendisi sanki. İnsanlar neden böyle bırakır kendisini bilmem.'' dedi. Ciğerlerini dolduran sigara dumanını öfkeyle dışarı üflerken dudaklarını iyice büzdü. Konuşmalara şahit olan ve fısıldaşan kadınlarla belli ki tanışıklığı olan bir erkek sesi ''İlgi çekmeye çalışıyordur belki. Allah bilir bütün gece kimse yüz vermedi de. Şimdi de ayılıp bayılıp fırsatı kullanıyor.'' dedi alaycı bir tavırla, eliyle kel kafasını sıvazladı. Bu laf birinci kadını sinirlendirdi. ''Ama saçmalıyorsun sen daha. Kadın düpetiz kriz geçiriyor, görmüyor musun?'' dedi kaşlarını çatarak. ''Azar işiten erkeksin, haklısın belki, polisler de nerede kaldıysa.'' Tilbe ile birbirimize iyice sokulduk. Onun bakışları hala üstü örtülü cesetteydi. Benimkiler de öyleydi. Ama aklım kazılardaydı. Şimdiye kadar rastladığım mumyaları, iskeletleri, ölümü olan aşinalığımı sürekli kendime hatırlatıp sakinleşmeye çalışıyordum. Ama bu aynı şey değildi. Dirseğimle Tilbe'nin kolunu hafifçe dürttüm. ''Tilbe, bu tarafa geçelim, restoran bölümüne. Birer bardak su alalım, gel haydi.'' İri kıyım korumaların bir kısmı giriş kapısını, bir kısmı da terasa çıkan cam ekranlı kapıyı kolluyor, içeriden dışarıya, dışarıdan içeriye kuş uçurmuyorlardı. Garsonlarla kıyaslandığında bunlar işlerinin ehliydi. Birden barın bütün ışıkları yandı, restoran bölümünde ve dans pistinin arka tarafındaki küçük kahve masalarında oturanların yüzleri kabak gibi ortaya çıktı. Birçoğu nedense olduklarından daha genç ya da daha yaşlı, bazıları da acayip görünüyordu. Loş ışık yüzlerdeki çirkinliği gizliyordu besbelli. Kapıda bir gürültü oldu. Elleriyle bellerindeki silahları kavramış birkaç polis yüksek sesle konuşarak peş peşe içeri girip köşe kapmaca oynarcasına köşelere dağıldı. Geri kalan polisler de yetkilerini belli eden sert adımlarla yarı sarhoş yarı ayık müşterilerin arasına dağıldılar. İlk bakışta bilinçsizmiş gibi görünen bu dağılımla hızla çevreye hakim bir çember oluşturdular. Birkaç dakika içinde saldırıya geçen televizyon ekiplerini de yine onlar durdurdu. aniden ortaya çıkıp içeri alınmadıkları için bağırışan televizyoncular, henüz olup bitenleri tam olarak kavramamış olan, her nasılsa kapının yakınında bulunan insanları abuk sabuk bir soru yağmuruna tutmaya başladılar. Kapıyı tutan polisler onları ve mikrofonlarını bir kez daha dışarı doğru itelediler. Gençten bir polis memuru, "Kardeşim açılın yahu, Allah Allah. Ya laf anlasanıza kardeşim, bekleyin biraz, amirimden izin çıkınca sizi de alacağız içeri," dedi. Hem kapıdaki televizyon habercilerinden üstünlüğünün farkındaydı, hem de kasıntı. Yeşilköy'de Röne Park'ta filmler çekilirdi eskiden ve biz de kenardan izlerdik. Cüneyt Arkın, Filiz Akın, Ediz Hun. Tren istasyonunun karşısındaki o malum evden çıkan oyuncular da onlar. Günün yönetmeni çekimlerini yapar, silah sesi gelir hemen arkasından beklenen kötü adam elinde gerçekmiş gibi tuttuğu oyuncak tabancayla bahçeye fırlardı. Filmin jönü de peşinden. Ama kötü adam çalıların ardında yok olur, bazen filmin sonuna kadar ortalıkta görünmezdi. Peki ya bu gece? Kadın soğuk zeminden kalksa, göğsünden söküp çıkardığı sahte hançeri masanın üstüne koysa, elbisesinin üstündeki domates suyu lekesini yıkasa? Ama kalkmadı. Bu kadın gerçekten hançerlenen kadın rolündeydi. Yerde sere serpe yatmış, sessiz bir ölü rolüne öylece devam ediyordu. Ama gerçekten ölü olarak. Terasın camında flaşlarını peş peşe patlatanlar içeridekilerin dikkatini dağıtıyorlardı. Kapıda bekletilen ateşli haberciler bu kez de çekimlerini rıhtıma açılan camdan yapıyorlardı. Kameralarını ve fotoğraf makinelerini bazen örtünün altındaki cesede, bazen de müşterilerin üstüne tutuyorlardı. Biraz sonra kapı tekrar açıldı. Sivil polis oldukları belli bir iki adam ellerinde telsizleriyle salona girdiler. Haberci ordusunun neferleri birer ikişer sırayla içeri alındı. Kapıyı tutan iki polis ise içeri girmelerine izin verilen kişilerin üstünü başını arıyordu. Salona son giren muhabir kamerasını masalardan birinin üzerine yerleştirip cep telefonundan yaptığı, az önce başladığı anlaşılan konuşmasını yüksek sesle sürdürdü. "Neredesin abi? Bağır biraz, duyamıyorum." Sonra sesini biraz daha da yükseltti. "Nerede?" Sol elinin serçe parmağıyla da öteki kulağını tıkıyordu. "Tamam abi, çok yakınsın. Bu saatte yollar boş." "Ha? Ha evet evet. Hemen çıkarsan 5 dakikanı alır." "Biliyorum abi." "Abi bağır biraz, çok zor duyuyorum." "Ha? Cinayet abi. Ne fark eder abi? Sen değil misin işsizlikten, habersizlikten şikayet eden?" "Ha? Naklen naklen. Ha? Evet, eyvallah. Tamam, bekliyorum. Sağ ol." Sürekli konuşan muhabirin yüz kasları bir an gevşer gibi oldu. Anlaşılan haberi naklen aktaracak bir arkadaşını çağırıyordu. İçimden adamın yanına gidip "aman gel haberi ben anlatayım da ötekilerden aşağı kalma" demek geldi. Evet sayın seyirciler, cinayet tam burada işlendi. İşte bu da ceset. Tilbe ile beraber restoran bölümünde beklerken garsonların görevli görevsiz herkese dağıttığı kahveyi içip yavaş yavaş alkolün etkisinden çıktık. Polislerden ikisi cesedin üzerindeki masa örtüsünün ucunu kaldırdı. İçeri alınmış birkaç kameraman avlarının üstüne akbabalar gibi üşüştüler. Polisler itişip kakışan kameramanları azarlamadan edemediler. Müşterilerden yükselen uğultuya da bir ayda sinirlendiler. İçlerinden biri kaba ve sert bir sesle "sakin olalım, sakin olalım efendim" diyerek herkesi uyardı. Bu arada 2-3 polis restoran bölümünün kapıya uzak bir köşesinde bizden birkaç masa ötedeki iki masayı tamamen boşaltıp hazırladılar. İçlerinden biri elindeki telsize kısa cümlelerle durumu rapor etmeye koyuldu. "Doğrudur, cinayet vakası. Doğrudur amirim, kesici alet. Müşteri sayısı 25-30 civarında. Olumsuz amirim. Olay yeri inceleme intikal etmedi." "Anlaşılmadı." "Bekliyoruz amirim." "Anlaşıldı amirim." "Emredersin amirim, anlaşılmıştır." Ağzını telsizden uzaklaştıran polis sesini iyice yükseltip tüm dikkatleri üstüne çekti. "Sessiz olalım lütfen beyler. Herkes yanına gelen memur arkadaşa kimliğini teslim etsin. Üzerinde nüfus cüzdanı, pasaport ya da ehliyet olmayanlar, soldaki masada oturan memur arkadaşı kimliklerini yazdırsın. Uyarı üzerine çantamın içinde ehliyetimi aradım. Tilbe de öyle. Polisler kimlikleri toplamak için dolaştılar. Yerinden kıpırdamadan kimliğinin alınmasını beklemeye başladı herkes. Bu arada açılan kapıdan ellerinde çanta taşıyan üniformalı üniformasız bir grup polis daha girdi içeri. Sırtlarında olay yeri inceleme yazılı yelekler olan grup, sahip olduğu yetkiyi gösterircesine cinayet mahallini hızla kontrol altına aldı. En arkadan yeni gelen grubun biraz uzağında yürüyen sivil giyimli biri saygıyla karışık bir şaşkınlık havası yarattı. İçerideki polislerden onu görenler görmeyenleri fısıltıyla uyardı. Ceket iliklenip düzeltildi, oturanlar ayağa kalktı. Belli ki hepsinin amiriydi son gelen. Cesedin başında ellerinde cerrah eldiveniyle çalışan uzman polislerden biri yerde yatan kadının yüzündeki örtüyü hafifçe kaldırıp amirine uzun uzun bilgi verdi. ''Tam tertibat aldınız mı?'' diye sordu amir çevreye üstün körü göz gezdirirken. Bir el işaretiyle sürme kapının eşiğinde pervaza yaslananlara oradan çekilmelerini söyledi. ''Bizim açımızdan durum kontrol altında komiserim.'' dedi öteki. ''İyi. Asayişte Karaköy'den Ortaköy çıkışına kadar operasyonda.'' deyip öfkeyle sürdürdü konuşmasını komiser. ''Bu kalabalık ne böyle? Kaç memur var burada?'' Olay yerine ilk gelen ekipten biri komiserin yanında bitip cevapladı. 300 sivil, 9 memur var amirim. 25 kişinin kimliğini topladık, 10 kişi de personel. Bunun dışında ikisi erkek, 4'ü kadın, 6 kişinin de kimliği yanında değil. Biri arabasında olduğunu söylüyor. Diğer 5'inin kimlikleri evlerindeymiş. Silahlı var mı? Ruhsatlı 2 tabanca var, biri işletmecinin, diğeri de korumalardan birinin. Silahlara da şimdilik el koyduk amirim. Anlaşıldı dedi yüzüne ekşiterek, herkesi restoran bölümüne alın. Pist ile restoranı ayıran şu cam kapıların hepsi kapansın. Bu tarafta hiç kimseyi bırakmayın, kimseyi bir şeye dokundurmadan derhal öbür tarafa alın. Şimdilik birer ikişer bilgi toplamaya başlayın. Emredersiniz amirim. Restoran müdürü burada mı? Hayır amirim. Hemen irtibat kurun. Savcıya haber verildi mi? Yolda amirim. Kaşları çatık komiser. Yanlardaki giriş çıkışları kontrol edin. Bu bölümün başka girişi, yandan da terastan da bağlantısı var mı yok mu derhal tespit edin. İzinsiz girmek ya da çıkmak isteyen herkesi tutuklayın diye emredip terasa doğru yürüdü. Dışarıya bir göz atıp hızla geri döndü. Az önce emirlerini dinleyen polise, ''Merkeze bildir, deniz şubesinden yardım istesinler. Limandaki bütün teknelerin sahipleri, bu akşamdan itibaren giriş çıkış yapanlar belirlensin. Rıhtımda hareket halinde olan motorlu taşıt, tekne, kayık, ne varsa hepsi tespit edilsin. Kayıtları incelensin.'' diye bağırdı sert bir tonla. Sonra ekledi, ''Haydi durmayın, kıpırdayın biraz.'' Öfkesi giderek artan komiserin son sözleri üzerine yerinden sıçrayan polis, ''Emredersiniz amirim.'' diyerek aldığı talimatları diğerlerine aktarmaya koyuldu. Yaşananlar tatsız bir mizansen olsaydı ne iyi olurdu. Ama her şey en azaldığım nefes kadar gerçekti. Bir süre komiserin çatık kaşlarının hareketini izledim. Gerçekten sert miydi yoksa öyle olmaya mı çalışıyordu çözemedim. Ama emirleri etkisini göstermekte gecikmedi. Birkaç dakika içinde iyice yoğunlaşan hareketlilik daha bir anlam kazandı. Herkes restoran bölümüne geçirilip ikili gruplara ayrılarak birer polis eşliğinde masalara oturtuldu. Uslu ilkokul öğrencileri gibi hiç itirazsız söylenenleri yerine getirdik. Tam ortalık iyice sakinleşmişti ki ortalardan bir yerden bir uğultu yükseldi. Kadın müşterilerden biri durup dururken olduğu yerde yığılmıştı. Ölen kadının can havliyle sarıldığı kadındı bu. Şoku atlatamamış olmalıydı. Kapıdaki polis dışarıda bekleyen ambulanstan doktor çağrılmasını istedi. İki polis memuru kapıdaki korumaları restoran bölümüne aldı. Kapıda kalan polislerden biri kapıyı tekrar açtığında içeriye 30-35 yaşlarında sivil giyimli iki kişi daha girdi. İkisi de takım elbiseliydi. Onların girişiyle arkadan bir ses yükseldi. Tanıdık sesin sahibi biraz önce köşede cep telefonundan bağıra bağıra konuşan muhabirdi. Yine sesini yükselterek, "Hey Hüseyin abi, bu tarafa!" diye seslendi. Başımı ikisinden yana çevirdim. Bu yüzlerden biri sanki bir flaş patlamış gibi zihnimi hızla harekete geçirdi. Zihnimi kurcalayan kişi Hüseyin abi diye çağrılan değil, ötekiydi. İkinci kızım. Onu daha önce gördüğümden emindim. Üstelik çok da iyi tanıyor gibiydim. Yüzü uykulu ve yorgun duruyordu. Kemik yapısı usta bir heykeltıraşın elinden çıkmışçasına düzgündü. Gözleri, kaşları, hele dudakları. Her şey gerçekten bu kadar güzel miydi yoksa bana mı öyle geliyordu? İyi ama ben bu yüzü nereden tanıyordum? Elbette kazılarımın birine gelen adamdı o. Ege'de uzaktan görmüştüm onu ve bugün olduğu gibi o günde ilk görüşümde yine böyle etkilenmiştim ondan. Evet, Usame'den ayrılma kararımı kolaylaştıran yüzdü bu. O sırada adı Hüseyin olanı sanki dans edecekmiş gibi pistin ortasına doğru yürüdü. Davranışlarında gereksiz bir yapmacık vardı. Polislerden ikisine selam verdi ama selamına karşılık aldığı söylenemezdi pek. Hatta onu umursamadılar bile. Takım elbisesinin üstüne giydiği ön düğmeleri açık koyu renk paltosunu çıkardı. Adımlarını iyice yavaşlattı, paltosunu yakınındaki bir sandalyenin arkasına gelişi güzel atıp yetkili polislerden birine ceketinin iç cebinden çıkardığı bir iki belgeyi gösterdi. Onay alınca cesede yaklaştı, inceler gibi yapıp büzülü dudaklarının duruşunu hiç bozmadan cesedin çevresinde dönmeye başladı. Sağ eliyle çenesini kaşırken alt dudağını aşağı doğru kıvırıp vah vah dercesine başını hafifçe sağa sola salladı. Mimikleri ve hareketleriyle tam bir Sherlock Hüseyin edasındaydı. Polise yanaşıp bir şeyler söyledi. Polis başıyla onaylayınca örtüyü kaldırıp göz ucuyla baktı, sonra tekrar eski yerine bıraktı. Sivil polislerden biri cesedin başında sürekli bekliyordu. Polis fotoğrafçısı değişik açılardan cesedin ve olay yerinin fotoğraflarını çekmeyi sürdürüyordu. Gazeteciler ise daha uzaktan çekim yapmak zorunda kalmışlardı. Hüseyin ile arkadaşını olay yerine çağıran arkadaki kameraman heyecanla, bu arada Hüseyin'i eleştiren bir tonla seslendi. "Zeyyat abi baksana, bu hüssüz ne yapıyor yahu?" Bunu söylerken bir eliyle de kamerasının mikrofonunu düzeltiyordu. Zeyyat abisi kolunu bu genç kameramana doğru kaldırıp takındığı bilirkişi ifadesiyle bir iki işaret yaptı. Sağır ve dilsiz iki kişinin işaretle konuşmasını andırıyordu halleri. Kameraman koşar adım Hüseyin'e yaklaşmaya yeltendi ama yarı yolda bir polis tarafından durduruldu. Pistin ortasına daha fazla yaklaşmasına izin yoktu. Bu sefer Zeyyat abisi, onun da geçerli belgeleri vardı herhalde ki, yanına giderek Hüseyin'e bir şeyler anlattı ve kameraman kamerasını kısa süre içinde onu da görecek şekilde yerleştirdi. Hüseyin yüzünün az önceki ifadesini bir maske takmışçasına farklılaştırıp "prova" dedi. Sigaradan sararmış ön dişlerinin görünmesini aldırmaksızın konuşmaya başladı. Her şeyin tamam olduğu işaretini aldığında da daha dramatik bir yüzle olayı aktarmaya koyuldu. Onlara uzak olduğum için söylediklerini duyamıyordum. Hem zaten benim ilgim Hüseyin'den çok kameramanın Zeyyat abi diye çağırdığı diğerindeydi. Zeyyat da Hüseyin'i izlemeyi bırakıp komiserin bulunduğu masaya geçerek yanındaki boş koltuğa oturdu. Sonra da komiserle hızlı hızlı konuşmaya başladı. Bir an için nerede olduğumu unuttum. Ne söylediğini duyamadığım halde gözlerimi kıpır kıpır dudaklarından alamıyordum. Son derece biçimli, seksi, öpülesi dudakları vardı. Karnıma sıcak bir dalganın yayıldığını hissettim. Derinlerimde bir bebeğin vardığı gibi özlemini duyduğum bir hareket vardı. Oysa Tilbe ile buluştuğumuzda ne kadar anlamsız başlamıştı bu gece. Tilbe ile arkadaşlığımız ilkokul yıllarından beri süre gelir. Birlikte paten kaydığımız yıllar mazide kaldı ama bir araya geldiğimizde hatırlamakta zorluk çekmem. Arabasına her binişimde lastiklerine patinaj çektirerek kalkış yapar ve her seferinde sırtımı koltuğa yapıştırmayı başarır. Onun yanında hep fren pozisyonunda yolculuk ederim. Son iki aydır cumartesi geceleri için icat ettiği safa gecelerini hep o çıkarır beni. Nereye gittiğimizi pek sormam, o da genellikle söylemez. Gittiğimiz yerlerde insanların çoğu gerçek kimliklerimizi, mesleklerimizi, hayat tarzlarımızı bilmez. Biz de kimseye soru sormaz, kendimizden pek söz etmeyiz. Bu cumartesi çıkmak yerine gece çalışmayı planlamış ve son telefon konuşmamızda bu niyetimi belli etmiştim. O da bir değişiklik planlamış olmalıydı ki çat kapı gelir gelmez "Rüzgar!" dedi şımarık bir sesle. "Evet, bugün Nesli'nin doğum günü." Nesli'nin doğum günü yemeğine gitmek ister misin?" "Nesli'ni bir kere mi ne gördüm, o senin arkadaşın, üstelik gitmek isteyen de sensin." "Rüzgar, bir itirafım var." "Dur söyleme, esas amacın beni evden çıkarmak. Nesli'nin doğum günü umurunda değil, doğru mu?" "Bahane bulmak lazımdı, darılmadın ya." "Tabii ki hayır, bunda darılacak ne var? Neyse şimdi izin ver de hazırlanayım." Tilbe geldiğine göre okumayı bırakıp kalkıp süslenmem gerekiyordu. Aslında pek belli etmiyordum ama günlerdir çalışmaktan yorulmuştum. Üstüne başına bir göz attım. Tilbe her zamanki gibi şıktı. Pırlanta yüzükleri dahil takmış takıştırmış, ortalık kar buz demeden ince topuklu ayakkabılarını giymişti. Şık giyinip ona uyum sağlamaya karar verdim. Ama iş ayakkabıya gelince zorlandım. Tam bu gece işime yarayacak olan tokalı rugan papuçlarımın bebekte Supi'nin evinde kaldığını hatırladım. Canım sıkıldı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 29.